Ayrım 6, sayfa 40. Niteliksiz adam. Musil'in bitmemiş başyapıtı niteliksiz adam, uçsuz bucaksızlığıyla, bütünsellik eğilimiyle, bütün dünyayı içine alma hırsıyla, kişilerden ve düşüncelerden, olaylardan ve gözlemlerden, tutkulardan ve yorumlardan oluşma örgüsüyle hem görkemli hem de sorunlu bir tuhaf edebiyat eseridir. Yazarı istemiş olsun ya da olmasın. Barok'un tıka basılığıyla, beden ve kostümlerle, perde ve arka planlarla, şehvet ve tepkilerle dolu olan bu roman, Avusturya Barok'unun son görkemli parçalarından biridir. Ve Barok tiyatrosunun tiplerinin kendilerini alegorik olarak daha yüce bir gerçekliğin temsilcileri kimliğiyle sergilemeleri ya da oyunun anlamını bu kimliklerin alacalı maskelerinin indirilmesinin oluşturması gibi, bu romanın tiplerinin işlevi de düşüncenin yakıtı yerine geçmektir. Tiplerden her birinden çelişkili bir felsefenin bulutları yükselir. Her biri kendini ve dünyayı çok anlamlı olarak yorumlamak peşindedir. Bu bağlamda Musil'in somut deneyden çok bu deneyden türetilecek soyut formülü önemseyen bir deneyciye benzediği söylenebilir. Romanda somut insanların davranışları en yüksek düzeyde bir edebi yoğunlukla sergilenir. Ama daha sonra bir perde kalkar ve kapkara bir arka plan görünür. Bu, yazarın üstüne denemesinin neyi göstermesi gerektiğini yazdığı bir kara tahtadır. Ve bu gösterilmesi gereken de çoğu kez kabarık sayıda bilinmeyenleri olan karmaşık bir denklemdir. Musil, kendi yazma biçimi üzerine şöyle demiştir. Benim için önemli olan düşünme eyleminin coşkulu enerjisidir. Ve bir başka yerde, yazma sanatı söylenecek olanı kişilere uygun kılan durumlar yaratmak, öte yandan da söylenecek olanı düşüncelerin akışı içerisinden bir ölçüde etkileyici düğüm noktalarını kişilerin fazla bir şey söylemelerine gerek bırakmaksızın seçebilmektir. Demek ki Musil için önem taşıyan nokta söylenecek olandır. Söylemek istediği için gerekli olan durum ise ardından kurgulanır. Ama öte yandan Musil birinci sınıf bir anlatıcıdır. Bu yüzden kişileri ve durumları okurun düşüncelerine silinmez bir damga vururken, dallı budaklı düşünce onu üreten zekanın bütün sıradışılığına karşın çoğu kez belirsizliğin sisleri arkasında kalır. Romanın tözü buzlu cama andıran bir sıvıya ya da hemen dağılıp gitmesi beklenen bir sise benzer. Bu tözden güçlü ve önem taşıyan insanlar çıkar ve sonra ansızın her şey yine parıltılı bir alacakaranlık içerisinde yitip gider. Bu romanda olaylar aynı zamanda 3 sahnede birden geçer. Önde, birinci sahnede Habsburg monarşisinin çöküş süreci, daha derin arka planlara doğru açılan ikincisinde artık varlığı tartışılır bir dünyada insanların durumları, yalnızca Avusturya'ya özgü değil fakat genel bir yıkımın yaklaşması, sınırsızlığın bulanıklığına doğru uzanan üçüncü sahnede ise felsefe düzlemindeki gerçeklik sorunu izlenir. Bu sorun, Musil'in yaşantısında doğal olarak İmpikralya'daki hayaleti andıran gerçek dışılıkla çok yakından ilintilidir. Musil'in hazırlık notlarında şöyle denmektedir. Akelius, ki sonradan romanın Ulrihi olmuştur, kendi zamanından, savaştan önceki zamandan yola çıkılarak işlenip geliştirilecek. Yani ölümü tanımayan zamanda. Akelius artık patolojik bir insan olduğuna inanmaktaydı. Savaşın sergilediği bütün insani olanaksızlıkları önceden bilmişti. Bu onun anormalliğiydi. Bir başka yerde ise yine en üst düzeydeki sorun kültürün ve kültür düşüncesinin yıkılışı. Bu gerçekten de 1914 yazının getirdiği şeydir. Ve atmosfer yıkılan, daha doğrusu akıl ve duygu ile ilgili sorularda hep fazladan bir olasılık daha bilen insan. Çünkü o durup dururken yıkılmış değildir. Hep yalnız olan, her konuda çelişkiye düşen ve hiçbir şeyi değiştiremeyen insanın trajedisidir. O halde bütünü için bir anatema. Olasılıkların insanının gerçeklikle hesaplaşması. Ve sonunda Bu varoluşun altında bir başkası bulunmaktadır. Ben bir yanılsamadır. Bu benin altında genel nitelikte dirençli bir töz yatmaktadır. Musil, bu genelin ne olduğu sorusunu yanıtlarken duygusal açıdan değişim gösterdiği gizemleştirmeyi bilme yoluyla aşma çabasındadır. Tikel ve bütün. Bu, bütüne bakalım bir kez. Bunun politik, toplumsal örgütlenme olduğu açık. Modern romanın sorunları. Kapitalist burjuva dünyasındaki sarsıntıyla o çöküş içerisinde sanatın ve edebiyatın eski biçimleri de sorunlu konuma gelmişti. Burjuva romanının özellikle de eğitici roman türünün eski biçimi yeni gerçeklikleri gittikçe daha az karşılamaktaydı. Bu karmaşık, saydamlıktan uzak, çelişkilerle dolu dünyayı nesnelleşmesi ve yabancılaşmasıyla, kitle hareketleriyle, bunalımlarıyla ve yıkımlarıyla kuşbaşı görebilmek anlatılamayacak kadar güçleşmişti. Yöresel olan ne varsa, yöreselliğinin sınırlarını parçalamış, her tikel olay dünyada olup bitenlerin karşılıklı etkileşim alanına girmiş, bireysel olan sınıflar ve halklar arasındaki kavgaların akışı içerisinde dağılıp gitmiş, eski devletlerin yıkılışı ile yeni kıtaların yükselişinin altında ezilmişti. Burjuva yazarı artık romanlarının kişilerini ve olaylarını önceden düşünülmüş bir sona götüren, her şeyi bilen tanrı olmaktan çıkmıştı. Artık o da olup bitenlerin içindeydi. Ve son derece bilinçli olan Musil bu arada "Ne istediğimi bilmiyorum" dediğinde bununla burjuva yazarının artık yaratısının üstesinden gelmediğini fakat altında kaldığını dile getirmiş oluyordu. Musil, betimlediği her şeyde parçalanmayı ve kaosu, zeminsiz, tamamlanmamış ve değişken olanı, bütündeki kararmayı hissediyordu. Hayalperestler adlı oyununun reji notlarında bu duyguyu etkili bir söylemle şöyle dile getirmiştir. Bu sahne oynanırken hem hayal hem de gerçeklik olmalıdır. Duvarlar sert değil fakat tedirgin görünmeli ve dar sınırlar içerisinde hareket edebilmeli. Mobilyalar kristallerin telden yapılma modelleri gibi soyutlaştırmaları çağrıştırmalı. Gerçi hakiki ve kullanılabilir olmadı ama tıpkı izlenimlerin akışını bir an için durduran ve tek bir izlenimi ansızın dışlayıp yalnızlığa iten o kristalizasyon süreci tarafından üretilmiş gibi olmalı. Yukarıda bütün uzam, içinde bulutların yüzdüğü yaz göğüne karışmalı. Duvarların bu açıklığı, nesnelerdeki bu tedirginlik, ansızın duraklayan bir kristalizasyon sürecindeki insan, Kafka'nın düşlerinde de hep inelenen bir yaşantıdır. Sınırlı uzamı içerisinde destan ve aristokrat savaşçılardan oluşma, galip bir sınıfın tanrıları ve kahramanları ataları diye benimseyerek kendi kendini ideal kıldığı kapalı bir biçimdi. Yükselen burjuva sınıfı destanın kapalı biçimini parçaladı. Onun yerini artık toplumsal gerçekliği övgüyle değil, eleştirel tutumla betimleyen romanın açık biçimi aldı. İleriye doğru atılan üretici güçler ile geri kalan bilinç arasındaki çelişkinin egemen olduğu bir dünyada, Birinci Dünya Savaşı'nın sarsıntılarının etkisiyle daha da hızlanan bir tempoyla yeni biçimlere yönelik arayış başlamıştı. Çeşitli deneyler sonucunda yazarın içsel düzlemde yorumlamayı reddettiği dış olayın nesnel yanı, başka deyişle ayrıntı üzerinde yoğunlaşma, bunun karşıtı olarak iç monolog, dış dünyanın sinir sisteminin sansasyonları içerisinde eritilmesi, mesel düzleminde yalınlaştırma, karmaşık bir karşılıklı etkileşimin temsilcisi olarak tema gibi karakteristik yöntemleri gelişti. Musil, sonraki yazarlar gibi dogmatik bir dışlayıcılıkla olmamakla birlikte bu tür yeni yöntemleri uyguladı. Onun romanı, geleneksel eğitici roman ile eski biçimleri parçalayan deneyin ortasında yer alır. Thomas Mann da özellikle Doktor Faustus'ta elbet daha dikkatli bir tutumla ve daha büyük artistik deneyimle bu tür yeni olanakları denedi. Ayrıntı üzerinde yoğunlaşma. Niteliksiz adam, görünüşte romanın içeriğiyle hiçbir ilintisi bulunmayan küçük bir olayla başlar. Bir kamyon bir yayayı ezmiştir. bir beyle bir hanım yaklaşırlar. Hanım, kalbiyle midesi arasındaki boşlukta acıma diye nitelendirmekte haklı olduğu nahoş bir şey hissetmekteydi. Bu, ne olduğu belirsiz, felce uğratıcı bir duyguydu. Bey, bir süre sustuktan sonra ona şöyle dedi. Burada kullanılan bu ağır kamyonların fren mesafesi çok uzun. Hanım, bunu duyunca rahatladığını duyumsadı ve sıcak bir bakışla teşekkür etti. Bu sözcüğü herhalde daha önce de duyduğu olmuştu. Fakat fren mesafesinin ne olduğunu bilmiyordu ve bilmek de istemiyordu. Bu iğrenç olayın böylece belli bir düzene yerleştirilebilmesi ve kendisini artık doğrudan ilgilendirmeyen bir teknik soruna dönüşmesi ona yetiyordu. Bu görünüşte önemsiz olay ortaya bir leitmotif çıkarır. İnsanlar ancak bir düzen içerisinde yaşayabilirler. İç düzen yitirilmiştir ama burjuva insanı kendisi için çoktan yabancılaşmış ve anlaşılmaz olmuş bir dış düzene sarılmaktadır. Yeni gerçekliği algılamaksızın, özünü tekerlemenin oluşturduğu, salt görünürde var olan bir dünyada yaşamaktadır. Anlamını kavramadığı ama kendisine tanıdık gelen herhangi bir söylem onu rahatlatabilmektedir. Tedirginliğin sesi bastırılmaktadır ve burjuva insanı sorumluluğundan kurtarılmıştır. İğrenç olan artık onu ilgilendirmemektedir. İğrençlik teknik bir soruna dönüşmüştür. Bu sorun konusunda yetkili olanlar artık uzmanlardır. Teknisyenler, politikacılar, bürokratlardır. Herhangi biridir. Sorumlu olmayan tek kişi burjuva bireyidir. Musil, yeni ve tedirgin edici bir gerçekliğin ayrıntılarını acımaksızın, burjuvaya tanıdık gelen bir söylemle açıklamaya kalkışmaksızın, şoka uğratırcasına betimlemekte kararlıdır. Ayrıntıyı en uç noktaya kadar yoğunlaştırır. Çünkü amaç, burjuva insanını rahat ettirmek değildir. Baş kaldıran yazarın görevi, burjuva insanını tedirgin etmektir. Mesele indirgeyip yalınlaştırmak. Romana ait hazırlık notlarında şöyle denir. Sonunda yıkıma götüren zamanın içkin betimlenişi, anlatının asıl bedenini oluşturmalı. Söz konusu olan, yaklaşan felaket ile o yıkıma yol açanların, hiç kesintiye uğramadan sürüp giden saçma ve akıl dışı işgüzarlıkları arasındaki çelişkidir. Bu durumu Karl Kraus, insanlığın tragedyasının operet figürlerince oynanması diye tanımlamıştı. Musil, bu devlet eylemini konuya egemen bir mizah anlayışıyla kurgulamıştır. Paralel eylem. Ulrich, durumu kılı kırk yaran bir vatansever Avusturyalı olan babasının bir mektubundan öğrenir. Almanya'da 1918 yılında 15.-6. tarihi civarında İmparator II. Wilhelm'in tahta çıkışının 30. yıl jubilesi nedeniyle dünyaya Almanya'nın büyüklüğünü ve gücünü gösterecek büyük bir şenlik düzenlenecek. Ve sana şu kadarını ifşa edebilirim ki Viyana'da bu korkulanın gerçekleşmesini önlemek ve yalnızca 30 yıllık bir jubile karşısında 70 yıllık bereketten ve sıkıntılardan yana zengin bir jubilenin bütün ağırlığına geçerlik kazandırmak için bir etkinlik hazırlanıyor. 2. 12. tarihini 1. Franz Joseph'in tahtaya çıkış yıl dönümünü 15. 6.'dan önceye almak tabiatıyla hiçbir şekilde mümkün olmadığından 1918 yılının tamamını hep barıştan yana olan imparatorumuzun jübile yılı diye kutlamak gibi güzel bir düşünce akıl edildi. Monarşinin çöküş yılını umursamaz bir düş gücüyle Alman müttefikiyle hem korkakça hem de kötü niyetli bir rekabet içerisinde ve hastalıklı bir kendini beğenmişlikle Avusturya yılı, büyük bir barış jübilesinin yılı diye öngörmek, yalnızca Avusturya'nın sorunsalını sergilemek bağlamında hedefi 12'den vurmakla kalmaz, fakat gerçek diye kabul edilenle eylemde bulunanların bilincine varmadıkları, onların planlarını bozan asıl gerçeklik arasındaki çelişkiyi de bütün çıplaklığıyla gözler önüne serer. Kont, Leinsdorf ile daire başkanı Tuzin'in güzel eşi Diotima tarafından yönetilen paralel eylem içerikten yoksundur. Gerçi Avusturya'ya özgü bir şeyler olmalı düşüncesi herkesin iliklerine işlemiştir ama Tanrı aşkına neyin olması gerektiği bilinmemektedir. nasılsa bulunur diye düşünür Kont Leinsdorf. Şimdilik dört noktanın vurgulanması yeterlidir. Barış'ın imparatoru Avrupa'da bir dönüm noktası, hakiki Avusturya bir de varlık ve eğitim. Kont'a göre yalnızca bir şey kesindir. Bu bayramın Avusturya'nın kadir bilir halklarınca dünyaya yalnızca derin sevgimizi değil, fakat Avusturya Macaristan monarşisinin hükümdarının çevresinde bir kaya gibi sağlam, kenetlenmiş olarak durduğunu gösterecek biçimde kutlanacağından eminiz. Ve Diotima'da ekler. Dünya, üstünde yaşayan uluslar, Avusturyalı kabilelerin kendi anavatanlarında yaşadıkları gibi yüce bir bütün içerisinde yaşayamadıkları sürece huzur bulamayacaktı. Daha büyük bir Avusturya, dünya çapında bir Avusturya, ekselanslarının dikkatini o mutlu anda işte bu düşünceye çekmişti. Paralel eylemde eksikliği duyulan, eylemi taçlandıracak düşünce işte buydu. Leinsdorf buna inanmamaktadır ve ne olur ne olmaz diye halkın bütün kesimlerinin isteklerini öğrenebilmek için bir anket düzenler. Sonuç bir kaostan farksızdır. Çünkü pul koleksiyoncularından büyük mandıra sahiplerine kadar herkes farklı şeyleri en önemli sayar. Zararı yok diye düşünür Leinsdorf. Çünkü asıl önemli olan bir aygıtın var olmasıydı ve var olduğu için çalışmak zorundaydı ve çalıştığı için hızlı işlemeye başladı ve bir otomobil geniş bir alanda hızlı gitmeye başlarsa eğer, direksiyonunda kimse bulunmasa bile belli bir yolu, hatta çok etkileyici ve özel bir yolu geride bırakacaktır. Daha en baştan ne istediğini bilen yalnızca iki kişi vardır. Eyleme karışan büyük Alman sanayicisi Arnheim ve eyleme katılan Avusturyalı general Sturm von Bordwey. Birinin amacı Galicia'daki petrol tarlalarını satın almak, ötekininki ise bu işten ordu için para çıkartmaktır. Sonunda ikisi de hedeflerine ulaşırlar. Alman sermayesiyle Avusturya Savunma Bakanlığı kendi özel hedeflerinin peşinde koşarlarken, paralel eylem ortalığı gittikçe daha çok karıştırır. Bu eylemi Alman milliyetçileri, Alman karşıtı, Slavlar da Slav karşıtı bir girişim sayarlar. Hem Alman milliyetçileri hem de Slav milliyetçileri gösteriler düzenlerler. Yaşlı Kont Leinsdorf şaşkınlıkla bu kargaşaya gittikçe daha fazla karıştığının ayırdına varır ve sonunda kurtuluşu başında güçlü bir hükümdarın bulunduğu sosyal demokrat bir cumhuriyet düşüncesinde arar. Bu tuhaf paralel eylem Ulrich'in ve Musil'in bir temel duygusunu açığa vurur. Kendi yaşamamak fakat yaşanmak. Olup bitenleri yönlendirmek yerine onlar tarafından ileriye doğru sürüklenmek. Saydam olmayan gerekliliği yalnızca rastlantının parçalanmışlığından algılamak. Bütün bunlar Friedrich Engels'in açıklamalarının bir illüstrasyonuymuş etkisini yaratır. Engels'e göre toplumun tarihinde eylemde bulunanlar, bilinç sahibi, düşüncenin ya da tutkunun zorlamasıyla harekete geçen, belli amaçlara erişmeye çabalayan insanlardır. Yine de tarihin yüzeyinde egemen olan, tek tek bireylerin bilinçli olarak istedikleri amaçlara karşın, görünüşe bakılırsa genelde rastlantıdır. İstenenin olduğu çok enderdir. Çoğu durumlarda istenmiş olan kabarık sayıdaki amaçlar birbiriyle kesişir ve çatışır. Ya da bu amaçlar daha baştan gerçekleştirilemez niteliktedir veya araçlar yetersizdir. Böylece sayısız tikel iradenin ve tikel eylemin çarpışması, tarihin alanında bilinçten yoksun, doğada egemen olanla bütünlüğüyle benzeşen bir durumun doğmasına neden olur. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Barok, B-A-R-O-K, Habsburg, H-A-B-S-B-U-R-G, Wilhelm, W-I-L-H-E-L-M, Franz Josef, F-R-A-N-Z, J-O-S-E-P-H, Galicia, G-A-L-I-C-Y-A, Slav, S-L-A-N-Z,